Spor daima. Spor daima.
Pistlerin Yağmur Adamı, Ayrton Senna. ...1960'ta Brezilya'nın São Paulo şehrinde dünyaya gelen Ayrton Senna, pistlere adım attığında 4 yaşındadır. 13 yaşından itibaren karting yarışlarına katılır ve kısa zamanda büyük mesafe kat eder. Ailesi onun karting geleceğinden emin değildir fakat o, kartingle başlayan macerasını F1 yarışlarına kadar sürdürecek inanılmaz bir yetenektir. İlk go-kart lisansını 1978'de alan Senna, aynı yıllarda üniversite tahsiline de devam etmektedir. Ancak zamanla yarış tutkusu ağır basar ve öğrenimini yarıda bırakarak İngiltere'ye gider. 1983'te İngiltere Formula 3 yarışlarında ilk şampiyonluğu kazanır. Geleceğin efsanevi pilotu artık F1 kapılarını zorlamaya hazırdır. 1984'te diğerlerine göre mütevazı bir takım olan Toleman'la F1 kariyerine başlar. Uzun süre bu anı bekleyen Senna ilk kez bir F1 aracı kullanacaktır. Buna rağmen soğukkanlı ve sakindir. Senna 1984-88 arasında inanılmaz yarışlar ve efsanevi performanslara imza atar. Ayrıca Senna'nın dehası yağmurlu havalarda ve zor şartlarda gösterdiği performansla ilgilidir. Onun destansı hikayesi aslında 1988'de başlar. Çünkü o yıl ezeli rakibi olan Alan Prost'la aynı takımdadır. Prost'la girdiği kıyasıya rekabet 3 yıl sürer ve F1 tarihinin unutulmazları arasında belki de ilk sırada yer alır. Hatta yarış otoritelerine göre F1 onların rekabet ortamından doğan popülaritesini bir daha asla yakalayamaz. 1988, 1990 ve 1991 yıllarında 3 kez dünya şampiyonu olan Senna, o döneme kadar bunu başarabilen en genç pilot olarak F1 tarihine geçer. Üstelik bunu profesör lakaplı Alan Prost'la girdiği inanılmaz rekabete rağmen başarır. 1994'ün başında Senna hala yeni şampiyonluklar peşindedir. Üstelik eskiye göre çok daha rahattır çünkü Prost emekli olmuştur. Bu arada Senna sezon sonunda takım değiştirir ve 1994'te San Marino Imola pistindeki ilk yarışına pole pozisyonunda başlar. Antrenman turları sırasında vatandaşı Rubens Barrichello'nun yaşadığı büyük kaza ve ardından sıralama turlarında Roland Ratzenberger'in hayatını kaybetmesi Senna'nın motivasyonunu bir anda alt üst eder. Bütün bu yaşananlar sonunda herkes yarışın iptal edileceğini düşünür. Fakat yarış devam eder. Bu olaydan fazlasıyla etkilenen Senna'nın durumunu yakından takip eden doktoru ona yarışları bırakması hatta emekli olması yönünde telkinlerde bulunur. Ancak Senna bu teklifi kabul etmez. Sonunda 1 Mayıs 1994'te lider başlayıp lider götürdüğü yarışın 7. turunda bir viraja saatte 307 kilometre ile giren Senna, yaşadığı direksiyon sorunu nedeniyle aynı virajın dışında bulunan duvara 233 kilometre hızla çarparak hayatını kaybeder. Asıl ölüm nedeni ise yarış esnasında direksiyon milinden kopan bir parçanın kaskını delerek başına saplanması sonucunda gerçekleştiği şeklinde açıklanır. Üstelik aracından indirildiğinde vücudunda hiçbir kırık olmaması Senna'nın ne kadar şanssız olduğunun da göstergesidir. Çünkü o metal parça 15 santim alta ya da üste doğru gelmiş olsa, efsanevi pilot belki de hiçbir hasar görmeden yarış pistlerine geri dönecektir. Ayrton Senna öldüğünde henüz 34 yaşındadır. Cenaze töreninde Brezilya ve dünya gözyaşlarına boğulur. Onun ölümü sonrasında Formula 1 pilotlarının güvenliği için daha büyük önlemler alınır. Ve ne ilginçtir ki o tarihten sonra hiçbir Formula 1 pilotu yarışlar esnasında ölmez. 1985'te kız kardeşi tarafından Ayrton Senna Vakfı kurulur. Bu vakıf Brezilya'da 12 milyon çocuğa eğitim imkanı sağlar. İşin en ilginç yanı ise vakfın yöneticilerinden biri de kimilerine göre ezeli, kimilerine göre de ebeni düşmanı olan Alan Prost'tur. Ve bir zamanlar Senna'nın da söylediği gibi bir yarış pilotunun neler hissettiğini hiç kimse anlayamaz. Ve anlaşılmaz duyguların tümü belki de o kaskla gizlidir. Efendim merhaba, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu, Memleketim FM ortak canlı yayınında Spor Daima programıyla selamlıyoruz sizleri. Yaklaşık bir 10 dakika gecikmemiz oldu ama bu gecikme çok büyük bir gelişmenin sizlere Cumhurbaşkanımız tarafından duyurulması üzerine yaşandı. 1915 Çanakkale Köprüsü törenle hizmete açıldı. Ölümsüz eserlerden biri daha artık Türkiye'mizin hizmetinde. Spor Daima ekibini biliyorsunuz ama kısaca sizlere hatırlatayım. Bu haftada sağlık sorunları nedeniyle aramızda olmayan ama çok değerli emeklerde bulunan Eda Kotanoğlu, yayında bizlere yardımcı olan sevgili Nurettin Çetin, ana kumandada Sefa Aktan ve telefon hattımızda da iki değerli konuğumuz, programımızın daimi yorumcusu, danışmanı Özkan Pekesen, eski sporcu ve İzmir Bakırçay Üniversitesi Sosyoloji Bölümü öğretim üyesi, aynı zamanda hep vurguladığım gibi iki elin parmaklarını geçmeyen spor sosyologlarından biri olan Profesör Doktor Ahmet Talimciler. Mikrofonun başında da Spor Daima programının lideri ve prodüktörü ben Murat Örem. Sevgili dinleyiciler, az önce canlı yayında sizlere okuduğum metin yine Özkan Pekesen'e aitti. Özkan, Ayrton Senna'nın 34 yıllık ömrünü çarpıcı karelerle aktarmış bizlere metninde. Ben de sizlere yorumlamaya çalıştım ve bu programda önce Ahmet Hoca'ya bir merhaba demek istiyorum. Oradan devam edelim. Hocam merhaba.
Merhaba Murat Bey.
Nasılsın değerli hocam?
Teşekkür ederim. İyiyim Murat Bey. Siz nasılsınız? İyi misiniz?
Biz iyiyiz ama sesin sanki biraz böyle dalgalı geliyor, gidiş gelişli geliyor. İstersen şöyle yapalım hocam. Ben Özkan'a bir merhaba diyeyim.
Tamam.
Yok, şu anda çok net. Şu anda çok net değerli hocam. Tamam. Devam edebiliriz. O zaman neler söylemek istersin? Hem metinle ilgili hem de Çanakkale 1915 köprüsüyle ve Çanakkale'nin yıl dönümüyle ilgili bir cümleni alalım. Sonra Ayrton Senna ile devam edelim.
O zaman şöyle söyleyelim. Yani dünya tarihine iz bırakan bir olayın yıl dönümündeyiz. Bu açıdan hakikaten hepimiz açısından gurur verici bir olaydan bahsediyoruz. Çanakkale 1915 18 Mart'ı. Bu ihtişama yakışır bir köprünün açılması da hepimiz açısından son derece olumlu bir gelişme. Daha ilerine umarım ileride daha da ilerine kavuşuruz. Ve bugün böylesine önemli bir günde de 3 gün sonra doğum günü olan dünya tarihinin belki de yarım kalmış hikayelerden bir tanesine imza atan Senna'yı konuşuyoruz. Bu açıdan da bence son derece önemli.
Harika bir giriş yaptın değerli hocam. O zaman Senna ile devam et istersen. Metinde küçük bir kusur olmuş. Özkan da atlamış. Ben de okurken fark ettim. 1994'te hayatını kaybediyor Senna. 1985'te kız kardeşi bir vakıf kuruyor diyor. O aslında 1995 olacak. Özkan'a da hatırlatmış olalım bunu canlı yayında. Bazen böyle küçük hatalar oluyor. Yayıncılığın en önemli unsurlarından biri de hataları gizlememek, saklamamaktır. Dinleyiciden, izleyiciden hemen peşin peşin özür dileyip o hatalardan ders çıkarmaktır hocam. Sen devam et, buyur.
Şimdi yarım kalan hikaye dedim gerçekten dünya tarihinin gelmiş geçmiş en önemli F1 Formula 1 pilotu var karşımızda. Hı hı. Yani tamam ondan sonra gelenler çok önemli isimler var. İşte muhtemelen önümüzdeki hafta konuşacağımız Schumacher gibi. Ama hani hatırlarsanız bizi dinleyenlerin bu söylediğimi net bir şekilde yeniden hatırlayacakları bir cümleye vurguda bulunayım. Nasıl NBA Michael Jordan'la bambaşka bir aşamaya geçiyorsa, hı hı. Formula 1 de Senna ve Prost arasındaki rekabet sonrasında bambaşka bir aşamaya geçiyor. Yani bu ikili arasındaki ezeli rekabet öyle büyük bir hal alıyor ki insanların ilgisini çekiyor ve her geçen gün Formula 1'e olan ilgiyi büyütüyorlar. Evet. Ve tabii ki Senna gerçekten çok özel bir pilot. Yani kimsenin sevmediği şeyleri seven bir insandan bahsediyoruz. Yani mesela bu yarışların sürücüleri genelde yağmurlu havaları sevmezler. Senna seviyor. Evet. Tam tersine. Evet. Ve orada daha büyük üst düzey performans gösteriyor. Yanlış bilmiyorsam bugün hala yağmurlu havalarda en hızlı süren pilot unvanına hala sahip.
Yeah.
Yani bu çok özel bir duruma karşılık geliyor. Ve gerçekten de Senna hız tutkusunu ve o adrenalin tutkusunu hayatının her alanda yaşadığı için bir anlamda ölüme de öyle gidiyor zaten. Yani yaşamının içerisinde hep o rekabet, hız ve ilginç bir yaşam hikayesi var. Yani oraya bir ilavede bulunayım. Aslında
lütfen hocam.
Brezilya'da doğuyor ama Brezilya'da yüksek gelirli bir ailede doğuyor seninle. Yani hani o klasik futbolda ya da başka yerlerde gördüğümüz gibi alt gelir grubuna mensup olan bir insan olarak dünyaya gelmiyor.
O bildiğimiz çok daha iyi koşullarda, sporcu hikayesi evet, profilinin tamamen dışında diyorsun.
Tabii tamamen dışında dünyaya giriyor ve ailesinin destekleriyle işte o 4 yaşından itibaren bir takım şeylere başlaması normal şartlarda Brezilya'da bir çocuğun yapabileceği bir iş değil.
Tabii.
Yani onun bir de bu tarafı var. Ama o tutkuyu sonuna kadar gitmesi ve o tutkusunun peşinde ölüme kadar gitmesi de aslında tesadüf değil. Şimdi de bu tarafı var. O yüzden hakikaten yarım kalmış bir hikaye. Pek çok insan bu ifadeyi kullanır. Yani çünkü seninle belki de o elim kazayı geçirmemiş olsaydı bugün dünya tarihinin herhalde en fazla Formula 1 kazanmış pilotu olarak tarihteki yerini alacaktı. Şimdi bu boyutu var.
Hocam bilgin ve ilgin dahilinde mi bilemiyorum. Hani şunu da sorayım sana. Eğer bu talihsiz kazayı yaşamasa 34 yaşında kaç yaşına kadar daha bu randımanla yarışabilir? Hani bunun bir ortalaması var mı? Bir fikrin var mı?
Valla açıkçası ben çok doğrudan doğruya takip eden bir insan değilim. Onu da yeri gelmişken onu söyleyeyim. Ben Formula 1'i bir spor olarak değerlendirenlerden değilim. Onu söyleyeyim. O yüzden
dolayısıyla soru çalışmadığım yerden geldi diyorsun.
Yani çalışmadığım yerden çünkü ben doğrudan doğruya bu alanı çok ben genel anlamda bazı şeyleri sevmiyorum.
Ve biz daha biliyorsun insan hikayelerinden yola çıkarak bunu aktardığımız için bunlar hep bu kısmı daha çarpıcı geliyor bize değil mi?
Sana bana orası daha çarpıcı geliyor ama bazı arkadaşlarımız da burada daha bilgin olabilir. Mesela Özkan Bey bu konu daha
mutlaka
sahip olabilir bilmiyorum.
Tamam sen bir soluklan hocam o arada Özkan'a yöneleyim. Özkan'cığım merhaba.
Merhaba, çok teşekkür ederim.
Biz de teşekkür ediyoruz Metin için, pislerin yağmur adamı tanımlaması için. Bu Ahmet Hocam'a yönelttiğim soruyu hemen sana yönelteyim sıcağı sıcağına. Yani başına bu talihsiz olay gelmese, ölmese kaç yıl daha bu yüksek performansta Formula 1 pistlerinde olurdu Senna? Bir yaş limiti var mı bu konuda?
Şimdi bir yaş limiti elbette yani kişilere göre değişiyor ama şöyle bir şey var. Biliyorsunuz o araçlar bir şekilde reflekslerinizin çok iyi olması gerekiyor ki bir cevap tabii verebilirsiniz.
Tabii.
Yani pilotluk açısından kişinin genç olması son derece önemli. Mesela Schumacher başladığı zaman ki bundan sonraki hafta konuşacağımız Schumacher başladığı zaman çok genç oluşundan dolayı ve inanılmaz pilotların arasına karıştığı için diyorlar ki bir şekilde gençliği o deneyimli insanlarla yarışmakta zorlanabilir. Fakat o pilotların yaşlarına baktığınız zaman, Schumacher katıldığı zaman, Senna, işte Nigel Mansell, Winston Piquet gibi birçok şey var, önemli pilotlar, 27-28'deler. Bakın 27-28'i olgun ve artık F1'e alışmış pilotlar olarak değerlendiriyorlar. Dolayısıyla ki daha ileri yaşlar, bu mutlaka şey
artık performansın artık düştüğü, o tepe noktadan düşüşün başladığı yaşlar 30'lar değil mi, öyle görünüyor burada da.
Tamamen araçla ilgili, çünkü mesela Senna'nın en önemli özelliği bir aracın bir kapasitesi var, teknolojik bir donanımı var, fakat hı hı, kendi yetenekleriyle o aracı olabilecek en üst seviyede kullanması örneğin. Hı hı. Bu da tabii ki gençliğiyle ve yeteneğiyle ve kartingden gelmesiyle alakalı. Hı. Soruya tekrar dönersem, yani bütün bu şeyler, melekeler bir şekilde olgunlaşmanıza rağmen aşağı inmeye başlıyor. Dolayısıyla zaten ileriki yıllarda 92 yıllarından sonra mesela araçlara şeyler getiriliyor. Bir takım teknik donanımlar. Senna'nın yarıştığı dönemlerde bunlar yok. 92'den sonra işin içine iyice teknoloji giriyor. Örneğin araçların dengelenmesi ve patinaj sistemlerinde otomatikman bilgisayarların ayarladığı bir takım aksamlar kullanılıyor.
Hmm.
Bu da bu arada pilot sadece gazla uğraşıyor. Yani gaza basıyor, zamanında ayağını çekmesi gibi unsurlarla bir işi bir şekilde götürüyor. Ama Senna'nın olduğu dönemde özellikle araçlarda bu çeşit teknik donanımlar yok ve gerçekten nasıl bir usta olduğunu orada da görüyoruz. Yağmur adamlığı da biraz oradan geliyor. Özetle yani yaş ilerledikçe araca hakim olmak daha zor. Ama şu yaştır da diyemiyorum tabii.
Şimdi Özkan, biz bu programları yapıyoruz. Zaman zaman küçük oğlum da dinliyor. Birkaç hafta önce dinlediğinde ya çok güzeldi, dolu doluydu dedi. Her ikinize de teşekkür etti. Ahmet Hocam, onu da iletmiş olayım, üstümde kalmasın. Bir öneride de bulundu Arda. Ya bu genç insanlar işte bu pist sporları, bu formula, bunlarla da ilgileniyorlar. Hani bizim yaş kuşağı. Bence öyle bir parantezde açın dedi. Sonra biz de işte kendi aramızda bir istişare yaparak o genç dinleyiciyi de dinlemiş olduk. Nurettin de Eda'nın rahatsızlığı dolayısıyla şu anda yayında. O da çok genç gruptan. Özkan sen anlatırken hemen bana notu yazdı Nurettin. Raikkonen 35-39 yaşla ilk sırada yer aldı. En yaşlı pilot oldu diyor. Yani evet. Nurettin de genç kuşak olduğu için bizlerden daha bilgili, bak görüyorsun.
Şimdi Nurettin'in söylediği son derece düzgün de bunu şeyden bile görebilirsiniz. Futbol sahalarında da mesela Cristiano Ronaldo 39'da ama herkes Cristiano değil. Yani bir anlamda kişinin kendi genetiğiyle ve kabiliyetiyle de doğru orantılı. Ben genel bir tanım yaptım.
Tabii.
Dediğim gibi Schumacher ilk geldiği zaman şöyle söylemiş. İnanılmaz pilotlar var işte, Senna gibi, Nigel Mansell gibi, Niki Lauda gibi. Yani bu genç adam burada ne yapabilir, ama birkaç yarıştan sonra çok ciddi bir tehlike olduğunu anlıyorlar. Çok genç olmak da bakın en ünlü pilotlar tarafından çok da büyük bir artı görünmüyor. Ama bu bahsettiğimiz kişiler, gerek şimdi bahsettiğimiz Senna ve sonrasında bahsedeceğimiz Schumacher, bütün bu kalıpların dışında bir adamlar oldukları için zaten en üst pozisyondalar.
Tabii.
Dolayısıyla bu iş tamamen psikolojik de bir iş. Bakın biraz sonra yeri geldiğinde gene anlatmaya çalışırım. Mesela kişilerin yaşlarından, fiziklerinden, fiziksel aktivitelerinden dışında da motive eden bir takım unsurlar var. Örneğin Alan Prost'la girdiği rekabet öyle bir seviyeye taşınıyor ki bu sefer iş şuraya geliyor. İki kişinin karakteristik, psikolojik halleri nedir? Bunun da mesela bir baz alındıktan sonra olayı değerlendirmemiz gerekiyor. Yani o kadar çok veri var ki.
Tabii.
Ama tıpkı biraz önceki o uyarıda olduğu gibi elbette üst seviyede pilotlar vardır.
Uyarı değil canım, uyarı diye düşünme, katkı diye düşün. Ben biraz da latife yaptım. Elbette. Yani Nurettin'in bizlerden ne kadar daha genç ruhlu olduğuna vurgu yapayım diye.
Nurettin'e sevgiler, çok teşekkür ediyoruz elbette ki böyle katkılar.
Yine onun ilettiği notlar önümde ekranda. Raikkonen'in 294 Grand Prix tecrübesi var diye. Yani 294 Grand Prix, bu tabiri de biraz bilmeyen dinleyicilerimize açar mısın Özkan'cığım? Grand Prix yani bu işin en üst organizasyonu diye tabir edebilir miyiz? Grand, yüksek, büyük anlamına geliyor.
Yani herhalde. Şimdi şey var, yani o kadar çok var ki, ama şöyle kısaca söylemeye çalışayım. Örneğin bir yarış pilotu, pilota başlarken mesela arabalar bir şekilde piste geliyor ya, en önde olma durum var. Mesela buna pole pozisyonu diyor. Siz o pole pozisyonu elde edebilmek için önceki sıralama turlarında çok iyi dereceler yapmak zorundasınız. Birçok şeye katılabilirsiniz, yarışa, Grand Prix'e katılabilirsiniz, ama pole pozisyonunda başlamak önceki sıralama turlarında herkesten daha hızlı olmanızı gerektiriyor. Bakın Senna bu anlamda da öyle. Belki bir yarışı kazanamıyor ama bütün sıralama turlarında bütün aracı hep önde. Dolayısıyla Grand Prix'ler elbette önemli, ama bu şey bir takım ayaklardan oluşuyor farklı ülkelerde yapıldıktan sonra. Puanlama sistemiyle en sonunda ortaya bir şampiyon
ne
çıkıyor.
Ne kadar farklı değil mi? Yani ne kadar farklı
şimdi,
aslında.
Dediğim gibi her pilot bu işin tarihini yeniden yazıyor. Mesela bakın, yağmur adama tekrar dönersem mesela, yağmur olduğu zaman Sennay'la ilgili şu söyleniyor. Diyor ki başka bir seviyeye çıkıyor. Hemen küçücük ayrıntıyla anlatmaya
çalışıyorum. Lütfen, lütfen.
Mesela hızlı, inanılmaz bir hızla gidiyorsunuz ama siz bir aracın arkasındaysanız o tekerleklerin genişliğini düşünün, bir sprey etkisi yaratıyor. Dolayısıyla önünüzü doğru düzgün göremiyorsunuz bile. Onu şu şekilde açıklıyorlar. Bir yarış pilotunun sürdüğü arabanın hızıyla yani normal bir araçta sisli havada gittiğinizi düşün diyorlar. Şimdi Senna'nın mesela sırlarından bir tanesi o. Esas yeteneğini sanki burada sergiliyor ve virajları neredeyse frene basmadan dönüyor. O zaman bütün insanlar diyor ki karşımızda bir pilot yok. Çok farklı bir karakter var. Bu yani pilotlukla da ilgili bir şey değil. Nereleri zorluyor? Limitleri o kadar çok zorluyor ki. Dolayısıyla çok ünlü oluyor. Elbette ki Grand Prix kazanmak da son derece önemli. Farklı ayaklardır. Mesela derler ki Avustralya Grand Prix'si, Brezilya Grand Prix'si farklı farklıdır. Ama en sonunda bir toparlama, bir puan sistemi vardır. Ve alınan o derecelerden sonra o puanlama sistemine göre bir başka Grand Prix'ye daha çıkarsınız.
Yani hep her attığın adım, her etap aslında bir sonrakini ve toplamı etkiliyor değil mi?
Elbette.
Bu dekatlon, pentatlon, heptatlon gibi yani her attığın hamle artı ya da eksi senin hanende duruyor.
Ya o kadar geniş bir konu ki bakın Alan Prost'la olan mesela rekabetinde şu var. Alan Prost bir şekilde onunla yarışıyorlar bir yarışta. Hı hı. Bir şekilde yani kurallara tam da uygun olmadan onu geçiyor. İşte bir şekilde onun hakkını yer gibi bir durum oluyor. Bakın sonraki yarışta Senna yarışa başlıyor. İnanılmaz bir fark atıyor. Ve yanda takım ekibinden telefon geliyor. Diyorlar ki artık yarışı kazandın. Bu kadar da hızlı gitmene gerek yok. Denip uyarıldığı zaman Senna gidip bilerek bir bariyere kendisi vuruyor arabayı. Dolayısıyla deniyor ki ya zaten birinci olacaktı. Böyle bir hareketi neden yaptı? Sonunda şu açıklama geliyor Prost'tan. Diyor ki o bir şekilde beni geçmeyi bırakın. Ezmeye ve küçük düşürmeye çalıştı diyor. Yani işin içerisinde o kadar farklı psikolojiler var ki söylemek istediğim bu yani hem bu yarışın kendi özeli var bir de pilotlar arasında psikolojik bir savaş var ve çok enteresan. Senna'nın dönemi bütün dünyanın yani bu F1 tarihi yani gelmiş geçmiş en iyi pilotlarının olduğu bir dönem ve o dönemki otoriteler şunu söylüyorlar. Yani Senna'nın performansını bir kenara bırakırsak diğerleri de inanılmazdı. Bütün bu isimleri yan yana seyretmek
yani bir daha olmayacak. Bir daha, uzunca bir süre bir daha.
Olmayacak ve bir daha da olması biraz zor diyorlar. O yani, yüzden televizyon gelirleri seyir açısı saatinden ratingleri falan inanılmazdı. Şimdi de öyle ama herkes şundan hemfikir. Diyorlar ki onlar başka bir şeydi yani.
Özkan'cığım bu kurduğun cümleler hani birkaç ay önce yaptığımız birkaç program serilik tenis dönemini hatırlattı bana. Hani biz de dedik ya işte bir Nadal, bir Djokovic ve bir Federer üçlüsü bir daha dünya tenisinde zor gelir. Hani o üçünün bir arada olduğu. Doğru mu tanımlıyorum evet, Ahmet Hocam?
Evet doğru tanımlıyorsunuz. Doğru tanımlıyorsunuz ve benzer şeyleri aslında birkaç hafta önce konuştuğumuz Jordan, Magic Johnson, Larry Bird yani o NBA tarihi açısından da geçerli. Yani bu kadar üst düzey sporcuların bir arada birlikte mücadele ettikleri zamanlara denk gelebilmek. Yani şu anda mesela futboldan da Messi, Ronaldo birlikteliğini söyleyebiliriz. Yani bütün işte ambargo koymaları, bütün organizasyonlarda ön plana çıkmaları. Yani böylesi sporcular bir araya geldiğinde tabii çok daha büyük etki yaratıyorlar. Aynı şey Senna ve Prost için de geçerli.
Hocam zaman zaman bunu hep vurguluyoruz. Bilmiyorum biraz belki duygusal mı bakıyorum. Sen ne diyeceksin? Biz sanki birçok farklı spor dalında böyle çok istisnai öbekler oluşturan sporcuların bir arada mücadele ettiği döneme en çok tanıklık eden yaş grubuyuz gibi düşünüyorum ben. Bu 50 bandında doğru mu bilmiyorum.
Kesinlikle haklısınız. Benim oğlum da benzer bir şekilde çok şanslısın diyor baba.
Bak, yani, evet.
Yani bütün bunları seyretme şansı elde ettin.
İnan yani aynı cümleyi benim küçük oğlum da kuruyor bana. Demek ki doğru çocuklar doğru tespitler
evet,
yapıyorlar.
Evet doğru söylüyorlar. Çünkü onlar baktığında yani farklı spor dallarını şöyle bir düşünelim. O farklı spor dallarındaki birliktelikleri gözümüzün önüne getirelim. Hakikaten biz 80'ler 90'larla beraber çok fazla alanı can katan, o alanı bambaşka aşamaya getiren sporcuları seyretme şansı elde ettik.
Doğru. O Hocam bir son bir soru da şöyle olsun. Şimdi bu ben de senin gibiyim. Hani böyle oturup eni konu Formula 1 yarışlarını izlemişliğim çok nadirdir. Yoktur hatta. Ama önüme çıktığında bir haber değeri varsa bir takım işte insan hikayeleri noktasında bir Ayrton Senna ismini biliyorum. Bir Schumacher'in başına gelenleri biliyorum. Bir de şöyle bir komik bir soru sorayım diyeceğim sana. Bu pilotların bir de ekipleri var biliyorsun. Onlar lastik değiştiriyorlar. Bir rekor var 2 saniyenin altında. 1 saniye işte 50 salisede 4 lastiği değiştiren ekipler de var. Benim mesela o ekipler daha çok ilgimi çekiyor benim. Bilmiyorum ne diyeceksin?
Şimdi Murat Bey yine işin hikaye kısmına geldik aslında. Yani çünkü bu beraberinde aslında söz konusu organizasyonun ne kadar otomatikleştiğinin de başka bir göstergesi. Yani muhtemelen bundan 40 yıl önce bu kadar hızlı lastik değiştiren, bu kadar hızlı
mümkün değil.
O şeye girdiğinde, aklına girdiğinde bütün bu süreci halleden ekipler yoktu.
Mümkün
ama değil. Zaman ne ölçüde değişiyorsa bu tabii her alana yansıyor. Ve her tarafı bu şekilde etkiliyor. İsteseniz de istemeseniz de artık bu bir müthiş bir organizasyon ve organizasyonun her parçasına ihtiyacınız var.
Yani hocam sen Ayrton Senna da olsan o lastiği sallana sallana değiştiren bir ekibin varsa başarılı olma şansın yok artık.
Tabii ki yok. Yani o yüzden işte bunların hepsi bir bütün. O bütünün parçaları. Ama tabii ki orada asıl ön planda yer olan az önce Özkan Bey'in de belirtmiş olduğu gibi yani virajlara bile fren kesmeden giren bir muhteşem bir Formula 1 pilotu var.
Hocam sen de benim gibi yaşlanıyorsun fren kesmeden deme gaz kesmeden de.
Gaz kesmeden pardon.
Şimdi bu işin esprisini ben bazen küçük oğluma yapıyorum. Bulaşık makinesini ikimiz çok hızlı boşaltıyoruz. Geçen öyle dedim ya Formula 1 ekipleri gibi izledim bu bulaşık makinesini boşaltmada. Sana da tavsiye ederim delikanlıyla çok hızlı boşaltılıyor makineler bulaşık makineleri hocam. Aklında olsun. Haftaya yine kaldığımız yerden evet, devam edelim. Çok değerli katkıların için tamam. Çok teşekkür ediyorum rica sevgili Ahmet Hocam. Sağ ol. Özkan'cığım son 3 dakika sende toparlayıcı cümlelerini alalım. Ama anladığımız kadarıyla biz birkaç hafta bu bilinmeyen spor dalını insan hikayeleriyle konuşacağız. Senin de hakikaten çok değerli katkıların oldu bu programda. Buradan son 2 dakikada neleri toparlarsın? Söz sende.
Şimdi hemen şunu söyleyeyim. Senna gerçekten kariyerinin en doğru noktasıyla ilgili bir iki cümle söyleyeyim. Brezilya'da bir Grand Prix yarışına katılıyor 1991'de.
Hı hı.
O kadar önemsiyor ki çünkü bir anlamda Ayrton Senna Brezilya'nın da en önemli prestij kaynaklarından bir imajıdır hatta.
Tabii.
Dolayısıyla orada yarışıyor ve kesinlikle birinci olması gerekiyor. Yarışa öyle bir başlıyor ki yani şeyi alamıyor bir anda. Çıkışı yapamıyor.
Hı.
16.lıktan birinciliğe kadar yükseliyor ve asla kendisine bir insanın geçmesine izin vermeden yarışın sonuna kadar açık ara yarışı birincilikle bitirmesine 2-3 tur kala çok enteresan bir şey oluyor. Aracının vitesi takılıyor 6. viteste. Ve bu şekilde gidebilmesi bir F1 aracının şey yani fiziken mümkün değil. Ama öyle bir yetenek ki bir şekilde bu yarışı da bitiriyor ve bitirdiği zaman bütün kol, omuz ve bacak kasları inanılmaz derece kasıldığı için ve kendi ülkesinde olup yani bunu mutlaka başarmak istemesinden dolayı hem araca hükmetmeye çalışırken hem psikolojisine hükmetmeye çalışırken yani neredeyse paramparça oluyor. Yarış arabası durduktan sonra hiç kimsenin kendisine müdahale etmesini istemiyor. Çünkü hareket edemiyor. O derece kasılmış. Kendine biraz geldiği zaman Brezilya bayrağını dalgalandırması elinde. Kendi ülkesinde onun artık Brezilya'nın dışında da bir fenomen haline getiriyor. Ne kazayla da ilgili işte Metin'de de olduğu gibi olduğu zaman zaten dünya gerçek anlamda bir şok yaşıyor. Çünkü herkes şunu biliyor. Evet hepimiz birer F1 pilotuyuz. Kendimize göre değişik yeteneklerimiz var. Ama bu adam hakikaten farklıydı.
O bir başka. Başka bir ligde. Evet. Özkan, burada bir virgül koyuyoruz. Haftaya dilerim kaldığımız yerden devam ederiz. Çok değerli katkıların için sana da teşekkür ediyorum.
Ben de teşekkür ediyorum.
Sevgili dinciler, Spor Daima'dan bu haftalıkta bu kadar. Programın hazırlanmasında değerli katkıları olan ama iki haftadır hastalığı dolayısıyla aramızda olmayan Eda Kotanoğlu. Eda Kotanoğlu'nun boşluğunu varlığıyla dolduran sevgili Nurettin Çetin, ana kumandada Sefa Aktan. Telefon attığımızda Özkan Pekesen ve Profesör Doktor Ahmet Talimcilerle birlikte mikrofonda Spor Daima programının prodüktörü ben Murat Örem. Hepinize sevgilerimizi, saygılarımızı sunuyoruz. Programın başında da vurguladığım gibi Çanakkale 18 Mart 1915 şehitlerimizi saygı ve rahmetle anarken Çanakkale 1915 köprüsünün gururunu da birlikte yaşayalım diyoruz. Görüşmek üzere, Allah'a ısmarladık.
Spor Daima. Spor Daima.